Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Bu yayınımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal iletişim stratejisi üzerinde duracağız. Kılıçdaroğlu son dönemde özellikle evinden yayınladığı çeşitli videolarla ve Twitter mesajlarıyla toplumun çeşitli gruplarına direkt olarak sesleniyor. Ve nasıl bir iletişim stratejisi, nasıl bir siyasal liderlik sergiliyor bunu değerlendireceğiz. Konuğumuz siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy. Ateş Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Son dönemde çok fazla konuşuldu Kılıçdaroğlu'nun bu direkt aslında doğrudan halka seslendiği çeşitli videolar. Halka ve aslında bazen de halkı şahit göstererek çeşitli toplumsal gruplara sesleniyor. Özellikle bürokratlara çağrısı ve en son yaptığı helalleşme çağrısı çok konuşuldu. Şimdi bunların içeriklerini aslında çok farklı yayınlarda farklı boyutlarıyla ele aldık. Hem aslında içerikten bahsedelim istiyorum hem de daha doğrusu bu tarz bir iletişim kurması bir ana muhalefet partisi liderinin ve belki de bir blok liderinin sizce ne ifade ediyor?
Anlattıkları var, bir de anlatış biçimi var. İki tane farklı konu var aslında. Aslında birbirini destekliyorlar ama farklı iki konu. Önce anlatış biçimini anlatayım. Siz bu röportajı istedikten sonra bir eski yazım yazılara baktım. 2000 onların başında Birikim Dergisi'nde ben bir uzun bir yazı yazmıştım sosyal medyayla ilgili ve Twitter'la ilgili özellikle. Daha o zaman Twitter çok da yaygın kullanılmıyordu. Sosyal medyada az kullanıyorlar. Yani Facebook falan bile bu kadar yaygın değildi. O dönemde şunları demişim. Ki şu anda da hani Kılıçdaroğlu'nun o söylediklerinin kanıtı gibi aslında. Önümüzdeki dönemde demişim şirketin CEO'su veya işte bir markanın sahibinin yaptığı bireysel iletişim, kendi kendine yaptığı iletişim, milyonlarca lira verip bir reklam ajansına onun adına konuşan bir takım konuşmacılara yaptırdığı iletişimler çok daha yararlı olacak. Çünkü teknoloji bize artık bir alet veriyor, işte telefon dediğimiz veya işte bilgisayar. Bununla bir sürü insana ulaşabiliyoruz. Şu an mesela Türkiye'de gazetecilik sizin gibi birkaç değerli kanal yapıyor. Ve bunlar aslında eski televizyon kanallarına kıyaslarsak çok daha ucuz bir şekilde yapılan bir şey. Çünkü teknoloji bize bu imkanı veriyor. Veya işte Cüneyt Özdemir gibi, işte Mirgün Cevaz gibi birkaç insan var. Bunlar bireysel olarak güzel bir şeyler yapıyorlar ve onların bireysel yaptıkları iş büyük konvansiyonel, o klasik medyanın yaptığı işlerden çok daha etkili oluyor. O zaman demişim ki, hala da diyorum ki, o zamandan beri söylediğim bir konu. Herhangi bir ürünü satmak isteyen veya herhangi bir şekilde toplumla iletişim kurmak isteyen kişiler bu teknolojinin getirdiği dönüşümü fark ederlerse ve bunu kendi kendine kullanmaya başlarlarsa o zaman çok daha iyi bir iletişim biçimi yakalamış olurlar. Bu iletişim biçimi mesela nasıl diyeyim, eskiden hatipler oluyordu. Ezber, bu şey camdan prompterdan konuşma falan var ya, Tayyip Erdoğan çok sevdiği tarz. Veya işte birilerinin hazırladığı, bir takım yazarların, bir takım ekiplerin hazırladığı konuşmalar. Yani her şeyle aslında o kişiye tam yakışmayan, o kişinin kendine ne bulmadığı, birilerinin onun adına yarattığı bir vizyona tiyatro oyuncusu gibi, onun oyuncusu gibi oynadığı iletişim tarzları bu günümüz iletişim araçlarında çok işe yaramıyor. Çünkü anlaşılıyor. Hemen anlıyorlar. Yani televizyonda özel kameralarla istediğiniz yerde durdurup tekrar başlatarak kendiniz gibi sert sorunun cevabı bildiğiniz bir gazetecileri karşınıza alarak yaptığınız bir iletişim tarzı var. O Erdoğan hala o eski tip iletişim yapıyor. Çünkü ötekini yapamıyor. Çok ezbere konuşmaya alışmış. O bir imam, o bir hatip. Yani önüne verilen metinleri okumakta, onları vurgulamak yapmakta bir üstad. Çok iyi bir usta. Ama anlık bir şeyler konuşmakta, kendisi gibi olmakta o kadar usta değil. Onu o kadar iyi yapamıyor. Hani Yunus Emre'nin bir şiiri var ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir diye. İşte Tarkan'ın şarkısı var, başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin diye. İşte bu Yunus Emre'den Tarkan'a bize gelen öğütler aslında dijital medyada, sosyal medyada bir takım bunu iyi kullanan kişilerin yukarı çıkmasını sağlıyor. Kılıçdaroğlu da bu biçimi iyi bir şekilde kullanmaya başladı. Bazıları zannediyorlar ki o videolarda Kılıçdaroğlu'na öğretmeni falan bir laflar konuşuluyor. Kılıçdaroğlu metin vermişler de Kılıçdaroğlu metni konuşuyor falan. Ben öyle olmadığını biliyorum. Kılıçdaroğlu gerçekten evinde bir telefon var. Bir tane ışık almışlar işte şeyden. 100 liraya, 200 liraya. Hani bir tripod ve bir şey esprisi var ya. Onunla bir ışık veriyor yüzüne ve bir karşısındaki telefonla, telefon hatta tripoda bile koymuyor olabilir. Hani o çaydanlığa falan yaslıyor olabilir. Kendisi bunu konuşuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendisi dolu bir insan. Herhangi bir şey ezberlemesine gerek yok. Herhangi bir mış gibi yapmasına gerek yok. Birisinin ona vereceği metinleri okumasına gerek yok. Eskiler olsaydı, 10-15 yıl önce olsaydı böyle bir şeye sistem izin vermediği için teknoloji veya sektör veya işte bütün bu yaşadığımız ekosistem değil. Buna izin vermediği için Kılıçdaroğlu belki başkalarının ezberlerini konuşayım derken tutuk konuşan, yapay konuşan bir insan gibi olacaktı ki oldu, uzun bir dönemde öyleydi. Fakat ne zaman ki o da bu sosyal medyanın bu müthiş gücünü keşfetti ve açıldı, biz gerçek Kılıçdaroğlu görmeye başladık. Adamın gerçeği böyle zaten. Hani gel bize televizyonda şeyde mutfağında yaptığı konuşmalarda bildiğin kendisi konuşuyor. Hani bir yerde takılıyorsa, bir yerde bir şey yapıyorsa belki orası birisi kesiyordur, yanında olan birisi. Belki o bile yoktur. Çünkü konuşurken farkındaysanız hatalar yapıyor, duraksayabiliyor falan. Her şey o kadar doğal ki. Biz o doğal haliyle onu görünce, gerçek bir insan görünce tıpkı işte az önce gazetecilikte yükselen isimler gibi. Kılıçdaroğlu da siyasette yükselen bir isim oldu. Hı hı. Bu sosyal medya dünyası dolu insanların herhangi bir şey ezberlemesine gerek olmayan işte papağan gibi bir metni okuyan veya bir ona verilen bir senaryonun şey yapan bir oyuncu gibi olmayan siyasetçilerin, gazetecilerin, şarkıcıların, ressamların, yani kendi içinde söyleyecek sözü olan insanların dünyası. Hı hı. Çünkü ancak öyle samimi oluyorsunuz, ancak öyle karşı tarafa o şeyi verebiliyorsunuz. Hani bu insan, bu kadın veya bu erkek samimi konuşuyor. Bu benim işte teyzeme benziyor, amcama benziyor, kız kardeşime, dayımın oğluna benziyor filan diye kendi kendimize özdeşleştikten kurabiliyoruz. Ateş o yüzden bu geçim yakıştı Kılıçdaroğlu'na.
Şimdi şu noktada yani sormak istediğim birkaç şey var. Siz de aslında aklımı açtınız. Şimdi siz dediniz ki anlatış biçimden bahsedeceğim. Anlattıkları da var bir yanıyla. Bir de ulaşmaya hedeflediği kitle aslında bir boyutu da bence bu konuşmaların. Şimdi bana şöyle bir ilginçlik geliyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? İlginç geliyor bana yani şu kısmı. Şimdi içeriğine baktığımızda helalleşme diyoruz. Çok önemli bir mevzu. Türkiye'nin yeniden nasıl bir toplum olacağımıza dair çok kurucu bir mesele. Ya da bürokratlara çağrısı aslında çok cesur bir adım olarak nitelendirildi. Yani siyasal liderlik anlamında eski tip liderlikte büyük belki seçim meydanlarında söylenebilecek konuları gayet mütevazi evinin mutfağında oturarak sizin de dediğiniz gibi bütün doğallığıyla konuşarak anlatması bana bu ikisi arasında garip bir tezatlık ve tezatlıktan kaynaklı etkileyici bir hal varmış gibi geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu ikisi arasında? Tezatlıktan kastım alıştığımız, bildiğimiz halden farklılık anlamında tezatlık söylüyorum. Yoksa bunlar birbirine tezat olmak zorunda değil tabii. Bir tarafta çok ağır bir konu var, bir tarafta da oldukça sizin de bahsettiğiniz gibi mütevazi bir ortamda konuşan bir siyasal lider var ama herhangi bir insan gibi de konuşan doğal bir liderden bahsediyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kendimce böyle bir yorum yapıyorum.
Ya bu ağır konuşmalar bize ağır geliyor. Çünkü eskiden bu televizyonların bir işte Aydın Doğan Dinç Bilgin'in falan ilahi bir katta durduğu ve istedikleri insanı yükseltip istedikleri insanı alçalttıkları, toplumu dizayn etmeye çalıştıkları o çok karanlık dönemde. O dönemin hala biz o dönemin tokadının etkilerini yiyoruz hala. O dönemde bunlar oturup 3-5 tane geri plandaki korkunç insan bunları zaten böyle konuşarak yapıyorlardı. Yani şuraya şunu yapalım, şuradan elektrik hattı ihalesi alacağız, onun önüne şu adam gelir, biz bunu yok edelim falan diye. Yani kötü insanlar böyle konuşmaları yapıyorlar zaten. Belki şu anda da yapıyorlardır. Ama onların konuşmaları da çok acayip değil. Sonuçta onlar da işte 1.70 boyunda. 80 kilo ağırlığında insanlar böyle bir şeyler konuşuyorlar ama kötü şeyler konuşuyorlar. Kötü insanlar ve kötü şeyler konuşan kötü insanlar oldukları için bu eski baronlar veya işte şu anki kişiler. Bunlar içlerindeki bu kötülüğü ekrana yansıtamadıkları için orada ya görünmüyorlar hiç ekranda ya da görünüyorlarsa da bir sufle okuyor, bir şey okuyorlar. Yani onlara verilen metni okuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun hiç o taraklarda bezi olmadığı için Kılıçdaroğlu çıkıp normal konuşuyor işte. Çünkü zaten nedir ki? Bütün konular normaldir. Hiçbir konuda anormallik yoktur. Yani bu işte kürsiyelere, hani böyle balkonlara, bir şaşaya bağlamak, hani böyle arkada sanki çok büyük bir ikbal var, çok büyük, acayip bir şeyler varmış gibi göstermek, faşistlerin tarzıdır. Dünyadaki türlü türlü faşistler, bunların hani Green'in elitonu gibi faşistin de elitonu var. Bunlar böyle bir hep büyük amaçlar söylerler, hep böyle büyük oyunlardan bahsederler. Ve halka bir takım ninniler okurlar. Şimdi Kılıçdaroğlu o tarzı olmadığı için bize tezat gibi geliyor ama zaten devlet yönetmek aslında çok da karışık bir şey değil işte. Devletin halk var, insanlar var, o insanların ekmeğe suya ihtiyacı var, bir ekonomi var. O ekonomiyi döndürmek için bir şeyler çalışıyor. Bunu yapan insanlar, bir belediye başkanı veya bir devlet başkanı aslında bir doktordan veya bir ayakkabı boyacısından daha farklı bir insan değil. Onun da ailesi var, o da bir şeyler yapıyor. İşte biz bunu sosyal medyanın gücüyle görmeye başladık. Yani bu sosyal medyada bunu iyi kullanan kişilerde az önce söylediğim gibi yükseliyor. Siyasette de bunun en güzel örneği Kılıçdaroğlu oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki o helalleşme vurgusu biyolojik iletişim bu. Hani helalleşme, biyolojik iletişim uzun uzun hep konuştuğum bir konu. Sizle de defalarca konuştum. İşte radikal sevgi dedik biz buna seçimlerde. Yani bir takım insanlar bizi sevmiyorlar. Neden sevmediklerini bilmiyorlar. Sevmiyor çünkü bizim kafamızda bir hurafeler var. Bizim kafamızda birilerinin uydurduğu bir efsaneler var. Bizi sevmiyor, düşman gibi görüyor, nefret ediyor. Şimdi beni sevmeyen bu insanın beni sevmesi gerek çünkü o işçi, emekçi, aslında benim yoldaşım, benim kardeşim, böyle milyonlarca insan var, oy vermiyor, hatta karşı çıkıyor. Şimdi bizim o zaman bizi sevmeyen bu insanlara, aslında yapısal olarak bizim yoldaşımız olan bu insanlara bizi sevdirmenin yolunu aramalıyız. Bizim onları gönlümüzü açıp onları sevmemiz gerekiyor, sabırlı olmamız gerekiyor. Ve bunun için de bazı şeyleri sıfırlamamız gerekiyor, restart etmemiz gerekiyor. Bilgisayar bile bozulduğu zaman restart et derler. En büyük bilgisayar mühendisleri bile der ki hani birkaç dosya kaybolması pahasına restart et derler. Türkiye'de bir restart'a, bir helalleşmeye ihtiyacı var. Yani bu rövanşist diyorlar ya, hani ben iktidara gelince seni mahvedeceğim, ben bilmem ne yapacağım diyor. Kan davası gibi olursa. Şimdi AKP'nin içinde muazzam işler yapan kadrolar var. Çoğunun adını bile bilmiyoruz. Bunlar arka plandaki insanlar. Yani, şimdi CHP veya İYİ Parti iktidara geldiğinde o kadroların hepsi hapse mi gidecek? Veya o kadrolar Türkiye'den mi kaçacak? Yani bu 25 yıldır bir sürü şey yapmış. Bir sürü de değerli insan var AKP'nin içinde de. Bütün o insanları aslında helalleşme diyerek şeyi söylüyor. Hani hem o insanlara hem halka. Yani biz gelince bir Türkiye'yi bir rövanşla, bir gerilimle meşgul etmeyeceğiz. Biz suç işleyenler, hukukun konusu suç işleyenlerle helalleşmek. Hiçbirimizin şey değil. Çünkü suç başka bir şey. Ama işini yapan, düzgün düzgün halkına, ülkesine hizmet eden insanlarla şu partisi, bu partisi demeden biz el ele verip ülkemizi ileri çıkartacağız demek helalleşme. Bu yüzden bu bir radikal sevgi söylemi. Yani bu bir biyolojik iletişim söylemi. Kılıçdaroğlu şu an biyolojik iletişim söylemi yapıyor. Ve bu söylemi yaptığı sürece de karşısındaki diyalektik iletişimciler, yani ona işte hala terör merör öyle laflar söyleyen kişiler sürekli offside'a düşüyorlar ve düşmeye de devam edecekler.
Ateş Bey, sizin bu diyalektik iletişimciler dediğinizde şunlar da giriyor mu? Örneğin uzun zamandır aslında bütün sağ popülist liderlerin kullandığı bir dil vardır. Ya bizdensin, ya halksın, ya da ötekisin, ya da bize yansıdığı şekliyle tam olarak ne gösterdiği, hangi toplumsal grubu hedeflediği bilinmemekle birlikte elitler halk ikiliği üzerinden bir okuma yapıldığında Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla elit olduğu söylenen bir grup. Ve şöyle ifade edilir, halka inememek, halkla temas edememek üzerinden. Bu tabii ki bir karşı tarafın uyguladığı bir, o da bir siyasal iletişim stratejisi aslında. Ama burada gördüğümüz aslında resimde şunu görüyoruz gibi. Bu ne kadar etkili olur halk üzerinde? Ben de halk kategorisini kullanıyorum ama dediğim gibi yani nasıl kullanacağına göre değişebilen de bir kategori. Yani bir tarafta kendini halkın temsilcisi olarak gösteren bir siyasi iktidarda çok üst kademelerde olmayan yöneticilerin bile böyle çok gösterişli ortamlardan fotoğrafları düşüyor. Bir tarafta da elit olarak yaftalanan ve aslında pejoratif anlamıyla bir ana muhalefet liderinin gayet mütevazi bir ortamdan seslenişini duyuyoruz. Bu ne kadar etkili olur sizce? Etkili olur mu ya da bununla, yani ya da böyle bir kurulma zaten çoktandır başladı mı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili algıda?
Evet, etkili olmasa İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, 100 saniyenin yerel seçim nasıl kazanılır? Yani bunlar etkili olduğu için kazanılıyor. Yani ama yani bir şey pat diye gece gündüze geçerken bile bir arada bir sürü bir zamanlar var. Yani bir anda gece yarısından öğle güneşine geçmiyoruz. Yani bir, hep böyle bir kademe kademe oluyor. Bu insanların değişimi de şu an bence Türkiye'yi iktidar haber programlarla veya başkanın, Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle değil, bu böyle iğrenç bir takım diziler var. Onlarla aslında yönetiyorlar insanları. Hani böyle olmadık garip garip tarih dizileri var. Garip garip programlar var. Onlarla bir kitleyi hala ellerinde tutabiliyorlar. Çünkü o diziler aslında gerçekte tarihi olmayan konular. Gerçekte tarihte yaşanmayan Abdülhamitler, Orhan Gaziler falan var o dizilerde. Ama onlarla bugünkü siyasete yön vermeye çalışıyorlar. Çünkü insanlar bunları dinliyor ve çok güçlüler, çok paraları var. Yani bir yerde milyar dolarlar harcayan iletişime bir iktidar var. Bir yerde de işte eline telefonu koymuş. Orada konuşan bir şey var, bir lider var. Yani arada sayısal olarak bir ne derler, öyle bir orantısız güç var ki ötekinin medya gücü karşısında. Ama buna rağmen akıllı insanlar, aklı başında olan insanlar, ben Türkiye'ye çok güveniyorum. O yüzden de hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmıyorum. Türkiye'de hiçbir kimseyi kategorize de etmiyorum. Hiçbir bloğa, hiçbir kişiye, bir parti veya işte herhangi bir yerdeki olan bir insan grubuna toptan bir şekilde iyi veya kötü demem. Her yerde, her grubun içinde mücadele eden iyi insanlar da vardır. O grubun karanlık köşelerinde kötü şeyler yapmaya çalışan kişiler de vardır. O yüzden Kılıçdaroğlu aslında her partideki, her yerdeki bu iyi insanlara ulaşmaya çalışıyor ve ulaştıkça da insanların kararları ağır ağır değişiyor. Ağır ağır değil, hızlı hızlı değişiyor. Ama bu değişimi hani yıllara, aylara böyle böyle içinde yaşadığımız için çok fark etmiyoruz. Ama seçimler, anketlerde bakıyoruz ki aynı doların yükselişi gibi AKP'nin de bir düşüşü var. Sürekli bir şekilde. Ve artık pek bir şey de yok. Yani diyalektik iletişimle gideceği bir yerler de yok. Keşke, ben hep onu söylüyorum. AKP'den insanlar da bana soru sorduklarını onu söylüyorum. Keşke AKP de bu diyalektik iletişim tarzını bıraksa, onlar da diyalojiye geçseler, onlar da Türkiye'nin diğer yarısını karalayan bu, 10 yıl önce belki çalışıyordu bu ama şu an artık herkesin karnı doydu bu laflara, ya da büyük bölümü doydu. Bu söylemleri bıraksalar ve biz AKP mi kazanır, CHP mi kazanır diye düşünmeyi bırakıp Türkiye nasıl kazanır onu düşünsek. Hatta bölgemiz nasıl kazanır? Yani sınırlı kaynaklarla, Irak'ıyla, Suriye'siyle, Ermenistan'ıyla, Azerbaycan'da veya Yunanistan'ıyla. Biz kocaman bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın en önemli tarihsel bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye'de çok, bu bölgenin en önemli aktörü. Biz hala bu saçma sapan gündelik siyasetle ona laf söyledi, buna laf söyledi. Artık hani AKP seçmeni dahi, ben onu duyuyorum AKP seçmeninden, hatta AKP üst yönetimindeki insanlardan. Biz diyorlar hani yakıştıramıyoruz diyorlar. Yani hala niye Kılıçdaroğlu konuşuluyor? Niye gündelik konular konuşuyor? Niye böyle bir her konuşmada, işte geçen gün İzmir'de bir olay oldu, hatırlıyorsunuz. İzmir'e gelmiş İzmir belediyeleri, Bayraklı'ya, Bayraklı Belediye Başkanı gelmiş, ne bileyim işte diğer İzmir Belediye Başkanları gelmiş. Niye geliyorlar? Cumhurbaşkanı konuşma yapıyor diye. Ama Cumhurbaşkanı birdenbire Cumhurbaşkanı olmaktan çıkıp AKP Genel Başkanı oluyor. O zaman da insanlar üzülüyorlar yani. Ne gerek var buna? Ben hala Erdoğan neden elindeki büyük gücü kullanmıyor anlamıyorum yani. Yani neden Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor? Yani AKP'nin başkanı olmak nedir ki? Cumhurbaşkanı olmak çok daha önemli bir şey. Bütün Türkiye'ye seslenmek, bütün Türkiye'yi kucaklamak bu kadar önemliyken, bu kadar ayağında, elinde güzel bir fırsat varken neden böyle bir hala küçük yaramaz çocuk gibi çatışmadan güç almaya veya güç alabileceğini düşünüyor? Demek ki çok yanlış besleniyor veya çevresinde ona çok yanlış bilgiler veriyorlar. Çünkü çatışmayla elde edilecek bir iletişim gücü yok artık günümüzde. Bu dünyayı, tarihi geri döndüremeyiz. Böyle artık yani. Bu çatışmacı insanlar her yerde düşüyorlar. Her yerde düşmeye devam edecekler.
Şimdi Ateş Bey, geçtiğimiz sizinle yaptığımız yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmaya başladık. Lafı Kılıçdaroğlu ile bitirmiştik. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu konuşmaya başladık. Erdoğan'la bitirelim istiyorum. Şimdi siz de aslında dediniz ki bu karşıtlık ve karalama kampanyası üzerinden devam eden bir iletişim tam da anlam veremiyorum dediniz. Şimdi iki olay aslında hatırlatacağım sizlere, izleyicilerimize de. 128 milyar dolar nerede kampanyası oldukça önemli bir kampanyaydı. Ve aslında çok da halktan karşılık buldu. Ama tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kampanyaya girmesiyle birlikte daha da popülerleşti. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde neredeyse reklamını yapmış gibi oldu. Son dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarını kullanarak mitinglerde vesaire bir karşı söz üretiyor. Ve siyasi iktidarın liderini biz reaksiyoner bir tavırla görüyoruz aslında, alıştığımızın aksine bir süredir. Bu iki dönemi benzetiyor musunuz? Bu nasıl bir siyasal iletişim stratejisidir ya da ortada bir strateji mi yok Ateş Bey?
Yok. Burada bir strateji yok da darmadağınık bir şeyler var. Bu patron sevildi sendromu diye bir şey, kavram uydurmuştum ben. Şirketlerde patronu, böyle eğer şirketin patronu otoriterse, bu inşaat şirketi de olabilir, ne bileyim işte perakende şirketi de olabilir. Çok sert bir patron varsa bir süre sonra çalışanlar şeye dönüyorlar, üst yönetim. Aman patronu kızdırmayalım, çünkü patron kızıyor bardağı fırlatabilir, patron kızıyor beni işten atabilir. Ben de koskoca bir insanım, çoluğum çocuğum var, torun sahibi oldum. Bu yaştan sonra böyle üzülmek istemem. O yüzden ben ne yapayım ne edeyim patronu sevindireyim diye uğraşırlar şirketlerde. Böyle otoriter şirketlerin en büyük kanseridir. Bu şirkette batar sonra zaten veya satılır. Şu an AKP'de de bir patron sevindi sendromu var yani yaşanan. Orada da insanlar bence hiç kötü bir şey söylemiyorlar. Benim de hatta anlattığım komik bir şey var. Benim bir muhasebecim vardı bir aralar. Bana alacakları KDV dahil söylüyordu. Borçlarımı da KDV hariç söylüyordu. Böyle 18-18 %36'lık bir mutluluk şeyi yaratıyordu bana, alanı. Ve ben seviniyordum çalışırken. Sonra da bana acayip zararlar verdi o muhasebeci. Burada da bence çevresinde o benim muhasebeci arkadaşım gibi arkadaşlar var Tayyip Erdoğan'ın. Ve o sevinsin diye, o bağırmasın, o kızmasın diye ona sürekli bir çarpıtılmış bir Türkiye tablosu sunuyorlar. Yani benim gördüğüm o. Çünkü aklım almıyor. O kadar yanlış işler yapılıyor ki neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum bazen. Anlayamayıp işte şirketlerde gördüğüm o geçmişteki deneyimlere benzetiyorum. Bence herkes korkuyor Tayyip Erdoğan'dan. Şu an AKP'de bir tek adam yok ki Tayyip Erdoğan'ın lehine olarak, bakın Tayyip Erdoğan lehine olarak Tayyip Erdoğan'ın yakasına yapışma gücüne sahip bir kişi yok Tayyip Erdoğan içerisinde. Aslında öyle insanlar çok iyidir. Geri gelir sana ne yapıyorsun sen der böyle. Yakana yapışır. Sen bunu yapmamalısın der. Ve o karşılıklı bir şey diyemez. O zaman o lider veya o kişi işte her neyse yönetici daha adil kararlar vermeye ve yönettiği kurumun daha sağlıklı iletişim, daha sağlıklı ilerlemesine uygun kararlar vermeye başlar. Ama yıllardan beri AKP'de bunun hiçbir emaresini göremiyoruz. Yani hiç öyle bir insan yok demek ki.
Ağzına sağlık Ateş Bey. Biz de sizler gibi siyasal iletişimcileri sorarak aslında süreci anlamaya ve seyircilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun bize vakit ayırdığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Bu özel yayınımızda siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy'u ağırladık ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki siyasal iletişim stratejisini algılamaya çalıştık. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.